Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.
Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı gene Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertürk sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-40-40. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-32-19. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, bugünkü programımızda da Van depremine devam edeceğiz Nuray hocamla birlikte. Hocam merhabalar.
Günaydın, iyi günler efendim.
Geçen hafta saplantılar üzerinde durmuştuk.
Evet.
Beton saplantımız, zemin saplantımız. Bugün herhalde betona biraz daha devam edeceğiz.
Evet, betonla ilgili bir iki konu kalmıştı. Şimdi hatırlayacağımız gibi geçen hafta izleyenler için... Hatırlatma, ilk defa şey yapanlar için de şöyle bir kısa bir özet yapalım. Şimdi genellikle basında, televizyonlarda deprem sonrasında iki tane konu öne çıkıyor. İşte biri zemin durumu, zeminin iyi olup olmadığı vesaire. Herkes endişelenmeye başlıyor. Bütün büyük şehirlerde, İstanbul'da, şimdilerde herhalde son küçük depremden sonra İzmir'de. Acaba benim evim sağlam zeminde mi? Acaba bana bir şey olur mu? Zemine verilen aşırı önem var. Bu yanlış bilgilendirmeden maalesef 99 depremlerinden sonra ortaya çıkan bir durum. Bunun üstünde durduk geçen hafta. Ve zeminin tabii önemli olduğunu hatırlarsanız deprem dalgalarının yerin alt katmanlarından yukarıya doğru gelirken amplifiye olmasında zayıf zeminin rolünün önemli olduğunu ama bunun yönetmelikler tarafından dikkate alındığını, bunun hesaba katıldığını, yerel zemin koşullarının yönetmeliklerde özellikle belirtildiğini ifade ettik. Hatta bir de böyle ironik olarak bir şey söyledik. Yani bu zayıf zemin aynı zamanda binanın temelinin altında bir amortisör vazifesi
görevinde.
Hakikaten böyle bir şey de vardır. Evet. Bunu yani emniyetli tarafta kalmak üzere biz Türk yönetmeliğinde ihmal edilir ama geçen hafta da ifade ettim. Amerikan yönetmeliğinde isterseniz alırsınız ve deprem yüklerini %30'a varan miktarda azaltabilirsiniz. Yani eğer şey oluyorsa.
Hesaplamalarınızda kullanabilirsiniz bunu.
Yani biz bunu kullanmıyoruz. Emniyet tarafta kalalım diye. Ama bunun da bilinmesi lazım. Yani işi abartmamak lazım. Bu böyle ve bu tabii özellikle yine geçen hafta da sanıyorum belirttiğim gibi her depremden sonra şehri şuraya taşıyalım. Buranın zemini kötü. Yapıldı bunlar. Yani belki Adapazarı örneği hariç orası çok ekstrem bir şey hakikaten ama diğer...
Adapazarı'nda da diğer, belli bir bölge değil
tabii,
mi?
Tabii büyük ölçüde. Tabii kesinlikle öyle. Yani gerçekten nehir yatağı, eski nehir yatağı üzerindeki kurulmuş olan çok zayıf zeminde ki zemin üzerindeki binaları hakikaten oraya artık yapılaşma yapılması doğru değil. Ama yani hadi... Adapazarı örneğinin dışındaki uygulamaların gerekli olup olmadığı çok tartışma konusudur. Yani Düzce örneği, şimdi Van ne olacak, nereye taşınacak? Çünkü geçen hafta belirttiğimiz gibi yani şehirleri taşıyorsunuz ama tamamen yok edemiyorsunuz. Eski şehri özellikle ticari hayat orada devam ediyor.
Tabii.
Yani ne oluyor? İnsanlar orada çalışıyorlar yine. Yani depreme maruz kalabilirler orada. Bir gündüz depremi olması halinde vesaire. Evet, bu işi çok abarttığımızı ifade etmek için söylüyorum. İkinci abartılan konu da yahut aşırı önem verilen konu sanki sadece binaların dayanımı ona bağlıymış gibi beton konusu. Betonun dayanımı konusu.
Tek önem verilen konu olduğu zaman bunların hepsi ciddi probleme neden oluyor.
Yani ben bunları hepsi önemli. Zemin de önemli tabii ama dediğim gibi bunun mühendisliğini yaparsanız bilirsiniz bunlar bilinen problemler. Kötü beton tabii olmaz. Bizim eski binalarımız maalesef çok kötü betonlarla yapıldı. Bu bakımdan eskiye oranla giderek daha iyi duruma geldik. hazır beton endüstrisinin özellikle son 10 yılda
devreye girmesi,
gelişmesi kalitemizi çok arttırdı. Ama şunu özellikle halkımızı uyarma bağlamında söylüyorum. Bir takım açık gözler diyeyim. Efendim işte binanızın testini yaparız biz. Sizin binanız sağlam mı değil mi diye. Sadece geliyorlar. Bir iki tane beton karot alıyorlar betondan, numune alıyorlar veya başka yöntemlerle, işte ultrasonik yöntemler var mesela. Bununla inceliyorlar veya incelediklerini söylüyorlar. Halk da işte benim evim bu çıkan sonuca göre sağlamdır, değildir. Yani bu böyle yapılmaz. Yani bakın betonun kalitesizliği önemli hiç şüphesiz. Ama ben bir şey söyleyeyim. İstanbul'daki bütün binalara bakarsanız, yani 1900 yuvarlak söyleyeyim, yani 1990'lardan önce, daha 95'lerden önce yapılmış binaların, yani hazır beton teknolojisinin
70 sonrası diyebiliriz mesela.
Tabii yani önce.
Öncesi.
Hepsi kötü yani. Yani hepsi kötüdür bunlar. Yani bunların hepsi yıkılacak demek midir? Yok. Yok. Sadece beton problem değil. Geçen hafta betonun aslında gevrek bir malzeme olduğunu, depremde binaların eğilip bükülmek istediğini, dolayısıyla betonun donatıyla, yani çelikle teçhiz edilerek, birlikte kullanılarak süneklik özelliğini kazandığını söyledik. Bunun içinde en önemli şeyin boyuna, kolon ve kirişlerde boyuna doğrulttaki donatılar yanında enine doğrultuda o etriye dediğimiz sargı donatısı dediğimiz onların çok önemli olduğunu söyledik. Bu, yani sargı donatısını ben derslerimde öyle söylerim çocuklara. Bu sargı donatısı betonu terbiye eder. Yani beton çünkü kötü bir malzemedir. Yani deprem için gevrek bir malzemedir. Onun çok iyi olması tek başına bir şey ifade etmez. Onu demek istiyorum.
Evet.
Yani dolayısıyla betondan bir numune aldınız, çok iyi çıktı. Ha, benim evim çok iyi. Ne biliyorsunuz demirlerinin iyi sarıldığını, sargı donatısı olduğunu? Bu da yetmez. Binanızın taşıyıcı sistemi nasıl? Doğru mu? Yanlış tercihler mi yapılmış? Binaların taşıyıcı sistemlerinin düzenlenmesiyle ilgili kurallar var. Bir takım düzensizlik koşulları var. Bunlardan kaçınılması gerektiğini sayfalarca anlatır deprem yönetmeliği. Yani bu bir mühendislik meselesi. Bu kadar basite irca ediyoruz bunları. Ve ondan sonra da yanlış algılamalarla böyle bir iki tane temel konu sanki bütün problemimizmiş gibi konuyu anlamamıza, doğru teşhis koymamıza ve doğru çözümler bulmamıza engel oluyor.
Haline geliyor.
Engel haline geliyor. Evet. Yani bu problemi artık gerçekçi teşhisler koyup hakikaten problemimiz nerededir, ona göre devam etmemiz lazım. Bakın her depremden sonra hep aynı şeyleri konuşuyoruz ve bıkmadan etmeden devam ediyoruz. Çünkü bir depremden bir depreme 5 sene geçiyor. İkinci depremde bir 5 sene daha, 10 sene. 10 sene sonra yeni bir nesil geliyor. 10 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki çocuk, 25 yaşında oluyor. O da devreye giriyor. Ona da yanlış algılamalar verir. Böyle böyle gidiyor bu. Yani hiçbir zaman düzeltemiyoruz. Evet. Hiçbir zaman bir rasyonel bir mecraya sokamıyoruz bu işi. Ya ne yapmamız lazım bunlar? Bunlar çözülebilecek meseleler mi? Türkiye gibi bir ülke, bu kadar insan gücü olan, gelişmekte olan,
teknolojiyi uygulayan,
teknolojisi olan, endüstrisi olan bir ülke bu meseleyi nasıl çözemez yani? Niye çözemez? Ama belli ki irrasyonel inatlaşmamız devam ediyor.
Evet.
Yanlış bilgilendirmemiz devam ediyor ve eğitime ve rasyonel mesleki uygulamaya önem vermiyoruz. İnşaat herkesin her zaman anladığı bir konudur maalesef Türkiye'de. Halbuki depreme dayanıklı inşaat meselesi çok ciddi bir konudur ve hiç de kolay bir konu değildir. Ancak uzmanının bu işi yapması lazım. Projesinden başlayarak projesinin çok dikkatli bir biçimde yapılması lazım. Çok,
yani başlı başına bir inşaat mühendisi olmak da yeterli değil.
Kesinlikle diyorsunuz. Değil. Zaten problem
burada.
Problemlerimizin başlangıcı orada, evet, başlıyor. Bugün diploması olan her mühendis 4-5 bin dolara bir tane hazır program alıyor. Bilgisayar programı. Kesinlikle bir şey bilmiyor. Ama o programa bir takım input, giriş bilgilerini
veriyor.
Giriyor. Ve ondan sonra hatta mühendis olması da gerekmez. Aklı başında bir lise mezunu da bunu yapar.
Tabii.
Yani ve yapıyor. Evet. Hakikaten teknisyenler de yapıyor. Tabii. Yani bakın buna izin veren bir mekanizmamız var. Hala var. Bakın 12 sene evvel 20 bin insanımızı toprağa gömdük. Hala bundan ders almadık. Akıl alacak bir şey mi bu yani? Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Yani bilgisiz insanlara proje yaptırıyorsunuz. Ne? Bunda tabii şöyle bir yanılgı var mesela. Bu da bir saplantı. Efendim şartnameye bunlar uyuyor. Şartname her şeyi çözer. Şartnamemiz çok güzel. İyi güzel ama şartname iyi, bunu iyi özümsemiş, anlamış insanların uygulaması için yazılan bir dokümandır. İyi mühendisliği olmayan şeye ezbere şartname tam bir reçete değildir yani. Şartnameyi bir bilgisiz mühendis şartnameyi anlayamaz, yorumlayamaz, iyi dizayn yapamaz. Bu en büyük problemlerimizden biri. Geçen bunları belki tekrar ediyoruz ama sanıyorum.
Ama önemli şey, bunlar tabii.
Bu denetim meselesi. Kendi kendimizi kandırıyoruz. Türkiye'de denetim falan yok.
Yapıların yani, denetimi.
Çünkü yani yapı denetimi denilen şey kanunu çıktı bilmem ne oldu. İşte şimdi 19 ilden bütün Türkiye'ye teşmil edildi. Ama çok iyi yapıldı falan. Tek tük iyi uygulamalar dışında bütünüyle aksayan bir sistem. Bütünüyle aksayan bir sistem. Çünkü niye? Her şey insan kaynağına bağlı. Nasıl projeciyi, acemi mühendise proje yaptırıyorsak acemi mühendise kontrol de yaptırıyoruz. Yani Bayındırlık Bakanlığı denetçi belgesi veriyor. Sadece istediği bir tek şey 12 yıllık mühendislik hizmeti. Yani ben çok resmen cahil diyebileceğim insanlarla karşılaştım. Bunlara biz eğitim veriyoruz. Bayındırlık Bakanlığı'nın işte eğitim programlarını 2 senedir yürütüyoruz. Ve işte belli sayıda yapı denetim kuruluşlarından da elemanlar geliyor. Elemanlar bizi dinliyorlar. O kadar zayıf, o kadar mühendislik bilgileri o kadar yetersiz ki anlattıklarımızı anlayamıyorlar maalesef. Ve bir sınav yapıyoruz. O sınava giriş ihtiyari. Bu yapı denetimcilerin çoğunluğu hiçbir zaman girmiyor.
Sınava girmiyorlar.
Girmiyorlar. Girseler berbat olacak zaten.
Evet.
Yani bakın bu Türkiye'de yani kendi kendimizi kandırıyoruz. Kağıt üstünde evet bir yapı denetim sistemimiz var. Bakın 99 depremlerinden beri bu sistemde yaşıyoruz ama bir şey yapılmıyor. Çünkü bir başka türlü şeyleri de var. Yani kalitesizlik yanında sistem kötüye kullanmaya, yolsuzluğa çok açık biliyorsunuz.
Tabii.
Çünkü inşaat sahibi veya müteahhit kendi seçiyor. Efendim muazzam
ödemeyi o yapıyor.
O yapıyor. Bunun bir tarifesi var güya ama onda birine hizmet sözüm ana görülüyor. Hizmet görülmüyor. Herkes biliyor bunu.
Evet.
Muazzam miktarda naylon fatura yolsuzlukları bu alanda.
Yapı denetimi yani. Sisteminin denetimi yok bir kere.
Yani sistem
kriteri yok.
Sistem iyi evet. Eksik şeylerin üzerine oturuyor. Böyle bir sistem olmaz. Bakın bunu ne zaman değiştireceğiz? Şimdi şöyle bir şey var benim üzüldüğüm. 19 ildeyken bütün Türkiye'ye yayıldı. Bu ne demek? Herhalde iyi bir sistem oluşturduk ki biz bütün Türkiye'ye yaydık.
Bütün Türkiye'ye yayıyor.
Yani evet. Bayındırlık Bakanlığı maalesef bir taraftan bunları görüyor ama bir taraftan da yani şimdi Bayındırlık Bakanlığı kalmadı gerçi ama bu işi en önemli faaliyetlerinden biri olarak görüyordu. Bir taraftan da bunu yaygınlaştırdılar. Yıllardır diyorlar evet bu sistem aksıyor bu işi düzelteceğiz işte bilmem tasarılar hazırlıyoruz vesaire. Bakanlık bürokratlarından bunları onlarca defa duyduk. Hala bir şey yok. Bu son depremden sonra da bu konuda en ufak bir şey görmedim. Yapı denetiminin çok önemli olduğu söyleniyor ama ne yapacağız? Bu sistemi devam mı ettireceğiz? İmkan var mı? Niye kendimizi kandırmaya devam ediyoruz?
Ve çok hızlı çıkartılacak bir kanundan bahsediyoruz.
Ama tabii işte bakın yok pek değil işte. Bakın evet. Şöyle daha önce de ifade ettim. Gerek proje yapımının gerek projenin denetiminin yani tasarımın denetiminin gerekse inşaattaki denetim mühendislik hizmetidir. Mühendislik hizmetinin 3 tane ayağı var. Projeyi yapacaksınız. Projeyi denetleyen yine bu mühendisler. Mühendislik hizmeti, denetleme işi. Bir de yapımı biz bilfiil şantiyede denetleyeceksiniz. Bu da bir mühendislik hizmeti. Bu mühendislerin bu hizmetleri yapanlara işte müşavir mühendis denir. çeşitli isimlerle şey adlandırılır. Bunların sertifiye edilmesi lazımdır. Bunu herkes yapamaz. İşte yetkin mühendislik, bu mühendislik altyapısını, mühendislik hizmetlerinin insan altyapısını kuran, oluşturan sistemdir yetkin mühendislik. 1999 depreminden önce bunlara başladık. Tekrar ediyorum, daha önceki programlarda da söyledim. Benim de içinde bulunduğum, pek çok akademisyen arkadaşın da bulunduğu, mühendis arkadaşın da bulunduğu bir komisyonda biz 1997 yazında hazırladık, bunun kanun tasarısı var. Basılı durur. Yönetmeliğini bile hazırladı.
O zaman Bayındırlık Bakanlığı'na da verdiniz mi?
Herkese verildi efendim. Bunu İnşaat Mühendisler Odası Genel Merkezi Ankara'da hazırladı. Yani onun kurduğu bir komisyonda çalıştık. Bu konu ki ondan önce de tartışılmıştı. Nihayet belli bir noktaya getirdik ve bunu o kanun tasarısı bayağı iyi bir tasarıdır. Bunun için bütün dünyadaki sistemleri inceledik. İngiltere'de bu konuyu yürüten Institution of Civil Engineers'den uzmanları davet ettik. Geldiler Ankara'da 4-5 gün kaldılar, bize kendi sistemlerini anlattılar. Biz onlardan esinlenerek bazı şeyler yaptık vesaire. Yani uzun hikaye, bakın 15 sene öncesinden bahsediyorum.
Bu taslakta aynı zamanda proje denetimi de var mıydı
tabii,
hocam?
Tabii tabii. Evet. Bu yetkin mühendislik yani sistemini kuruyor.
Evet.
Bu insan altyapısını kurduktan sonra bu proje yapım sistemini, proje denetim sistemini ve inşaat denetim sistemini kolay kurarsınız. Çünkü her şey insana bağlı. Kaliteli hizmete bağlı. Kaliteli hizmeti yapacak adamınız yok. Bunları çünkü bu böyle bir yetkin mühendislik unvanını almak kolay bir şey değil. Amerika'da mesela deprem bölgesi olan Kaliforniya'da bu işte profesyonel mühendislik için bir değil iki tane imtihana giriyorlar. Bir inşaat mühendisliği sertifikası alıyor profesyonel, bir de yapı mühendisliği deprem bakımından. İkincisini almak fevkalade zor. 3-4 kere 5 kere imtihana giriyor, ondan sonra başarılı olabiliyorlar.
Bir de belli yıllardan sonra yapabiliyor herhalde.
Asgari 5 yıllık evet. Ortalama bir çıraklık süresi.
Süresi var.
Gayet tabii doğal. Evet. İnsan biraz bu işler uygulamada öğrenilir. Üniversite size ancak temel prensipleri öğretir. Mühendislik uygulamada öğrenilir. Yani biz ne yaparsak yapalım üniversitede
hesaplama yöntemlerini
en iyi şeyi verelim ama uygulama ayrı bir şey.
Ayrı bir şey.
Pratik tabii. Ayrı bir şeydir. Tamam. Yani teorik bilgileri iyi olan üniversitede bu işi iyi öğrenmiş olan öğrenci tabii kolay adapte olur. Daha çabuk deneyim kazanır. Ama deneyim kazanmadan hiçbir şey yapamazsınız. Bu iş bütün dünyada böyledir. Bize özgü bir şey değil. Ve böyle uygulanmıyor. Biz niye böyle bir sistemi hala yapamıyoruz? Bakın bazı alanlarda mesela mali müşavirler, muhasebeciler falan bakın bu işi bir şekilde Türkiye'de şey yaptılar. Şimdi herkes defter falan tutabiliyor
tabii.
Mu? Yani onlara yetkiler verildi. Onların kalitelerine belli ünvanlar verildi. İmtihanlara giriyorlar vesaire bildiğim kadarıyla. Bunu o meslek dalı yapabildi ama mühendisler yapamadılar. Bu artık yani boğazımıza geldi, buramıza geldi de. Yani bu işi ilk yapacağımız iş ama bu işi ciddi bir biçimde sulandırmadan yapmaktır. Tabii benim korkum biz her şeyi sulandırırız. Yani bir işi iyi yapalım.
Bu yapı denetimleri meselesi de öyle olmadı mı başından itibaren? Zaten yanlış çıkmış olan bir kanun vardı. Ondan sonra değişiklik yapıldı. Daha da geriye gitti. Yani ele aldığımız her şeyi ilerleteceğimiz ve düzelteceğimiz yerde geriletebiliyoruz rahatlıkla. Evet. Yani sadece eğitim, üniversite eğitimi... Sadece bir kanun çıkarılması yeterli değil. Aynı zamanda bu işin genel çerçevesini, kriterlerini...
Yani insan altyapısını oluşturacak sistemi kuracağız.
Sistemi
kurmadan olur. Bir şey yapamazsınız. Evet. Yani ben onu söylüyorum. Onun üzerine üst yapıyı daha kolay kurarsınız. Evet. Yani yapı denetim kanunu yeniden o altyapıyı, insan altyapısını düşünerek yazarsanız o yürür. Çünkü önemli olan oradadır.
Ama ben şunu da anlıyorum. Bunlar zaten hazır. Yani...
Fikri hazırlıklar var. Kanun tasarıları hazırlanmış.
Hazırlanmış.
Yani ki şunu da söyleyeyim. İnşaat Mühendisleri Odası daha sonra bunları tekrar daha rafine ettiler o şeyleri. Tekrar yazdılar. Aradan 15 sene geçti. Bu zamandan
tabii,
bahsetmiyoruz
tabii.
Yani.
97
yani
diyorsunuz. 1997.
Şu anda hazır bunlar. Şu anda hazır. Fikri hazırlık var.
Evet. Yazılı.
yazılı, aynı zamanda çizili. Evet, hatta bakın şöyle oldu.
Eğitimleri veriliyor.
Bakın inşaat mühendisleri odası bu işi şey değil, mecburi olarak değil, ihtiyari olarak uygulamaya soktu. Fakat birisi idare mahkemesine gitti, onu gitti. Da durdurdu.
Ve durdurdu.
Enteresan şeyler, Türkiye böyle
yani. Evet, yani seçilmişlerimiz her şeyi biliyor ama yargı da her şeyi biliyor anlaşıldığı evet, kadarıyla. Evet, idare evet. Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verebiliyor. Bu arada bir şey sormak istiyorum beton. Buyurun. Konuşulurken. Bir diğer yanlış bilgimiz de bu deniz kumuna ilişkin herhalde. Evet. Değil mi hocam? Yani şu anda deniz kumu çok rahatlıkla kullanılabiliyor ama belli proseslerden geçirilerek,
tabii şimdi,
yıkanarak,
tabii,
değil
şimdi,
mi?
Tabii deniz kumu yani yıkanmadan kullanılmaz.
Evet.
Yani deniz kumunun içindeki o kabuklar vesaire
elenmeden,
temizlenmeden. Evet. Deniz kumu, dere kumu gayet tabii kullanılır ama tek başına kullanılmaz. Yani
elbette.
Sizin iri agreganız vardır, bir de ince agreganız, yani kumunuz vardır. Bunlar gayet tabii kullanılabilir ama bunlar maalesef 1960'larda, 70'lerde, 80'lerde denizden çıkarılıp olduğu gibi
hiç bütün tuzu
yıkanmadan ve elenmeden,
evet,
olduğu gibi işte uydur kaydır sokağın ortasında yapılan betonlarla apartmanlar yapıldı.
Evet.
Yani bu bir gerçektir.
Yani betonun hazırlanmasında kullanılan malzeme de son derece önemli.
Şimdi
ve
Türkiye bu bakımdan çok iyi bir noktaya geldi. Yani agrega üretimi bakımından bunların birlikleri var. Agrega Üreticileri Birliği var.
Hazır beton.
Kalite standartları var. Doğru. Bunların yönetmelikleri var. O bakımdan problemimiz yok. Üretimi iyi yapıyoruz. Uygulamayı iyi yapmıyoruz. Mesela betonu iyi üretmek binada iyi beton kullanma anlamına gelmiyor. Hazır betoncudan çok kaliteli beton alabilirsiniz. Ama o betonu kalıbın içine iyi yerleştirmiyorsanız o beton bir işe yaramaz. Mesela bizim en önemli problemimizden bir tanesi bu. Vibratör diye bir alet vardır. Yani betonu titreştirerek kalıbın içinde her yere güzelce yerleşmesini
nüfuz
sağlayan basit bir titreşim aracıdır.
Evet.
Bunu kullanmazlar bizim şeylerimiz. Niye efendim kalıbı uydur kaydır yapar, kalıbı sallar, kalıbı bozar diye kullanmazlar. Ne yaparlar bunun yerine? Çaktırmadan su koyarlar, suyunu arttırırlar. Yani beton pompacısı gelir, ona 3-5 kuruş rüşvet verirler. Adam suyu musluğunu açar, kolay yerleşir. Kullandığınız, evet, iyi beton aldınız ama kullandığınız beton iyi olmayabilir. Bunları kim şey yapacak? Bunları işte şantiyede çok ciddi bir denetim sistemi kuş uçurtmaz. Her şeyi kontrol eder. Anında kontrol eder. Evet, maalesef bu konuları hep tekrar ama konuşmakta yarar var. Dediğimiz
tekrarlamakta
başta
çok yarar var.
Evet.
Bu noktada isterseniz müziğimizi dinleyelim.
Ara verelim.
Bugün hay. Bize ne dinletiyorsunuz hocam?
Bugün yine Ella Fitzgerald 1973'te ki bir konser kaydından alınan bir parça ile başlıyoruz. Any Old Blues. Baby, I'm through with you.
got the blues.
Açık Radyo 94.9'dasınız. Altın Saatler programını dinliyoruz. Ve Nuray Aydınoğlu hocam devam ediyor. Van depremi vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz programlardan biri bu. Evet hocam.
Evet.
Beton konusunda.
Beton konusunda bir konuyu
lütfen.
Bunu da unutmayalım diye şey yaptım. Şimdi betonun tabii kalitesi çok önemli bir açıdan. Yani dediğim gibi beton tek başına demir ve sargı olmazsa sünekliği sağlamaz, ama o demiri de korumak için, demirin özellikle korozyonuna engel olmak için de betonun kaliteli olması lazım.
Evet.
Artı buna durabilite diyoruz. Betonun durabilite özelliği. Betonun kompakt, çok sulu olmayan ve uygun malzemelerle yapılması halinde ve iyi yerleştirilmesi halinde bu durabilitesi iyi olan dayanıklı, yani dış etkilere de dayanıklı beton elde edebiliyoruz. İstanbul'da mevcut eski binalarımızın, daha önce de hep konuşulmuştur, çeşitli vesilelerle ifade edilmiştir, mevcut binalarımızın en önemli problemlerinden biri pek çoğunun özellikle bodrum katlarında, yani temel üstündeki ilk katlarında aşırı derecede korozyona maruz kalmış olmasıdır. Maalesef pek çok bina bugün bu açıdan kontrol dahi edilmemiştir. Edilirse bir uzman, ben şahsen bir binanın, biraz hele eskice bir binanın, şöyle diyelim 30-40 yıllık bir binanın acaba nedir diye bana ilk sorduklarında hemen bodrum katına, kalorifer dairesi.
Oradan başlarsınız.
Oradan bakarım. Zaten orada görünür her şey.
Evet.
Orada korozyon %80 var İstanbul'un eski binalarında.
Bir de havalandırması en az bölümler.
Havalandırması tabii rutubetli vesaire, ama beton da iyi olmadı. Beton biraz iyi olsa, betonun durabilitesi olsa, beton dayanıklı bir malzemedir. Yani zamanın aşındırıcı etkisine karşı kendini korur, ama iyi yapılırsa.
Evet.
En büyük konu, dolayısıyla iyi betonun tabii, hani ben böyle abartmayalım diye betonun da tek başına yeterli olmadığını ifade ettim, ama bu açıdan bakarsanız iyi beton özellikle durabilite açısından çok çok önemli bir özelliktir ve o bakımdan kaliteli betonun da önemini inkar etmeyelim. Şimdi son olarak daha önceki konuşmalarımızı da kısmen parça parça şey yaptık ama bu işi toparlamak bakımından mevcut binaların deprem güvenliklerinin nasıl tespit edileceği konusunda bir şeyler söyleyelim. Şimdi en önemli kandırmaca diyeyim yani yahut kendi kendimizi kandırdığımız şeylerden biri deprem testi diye bir şey çıktı. Evet. Sanki bir iki test yapılıyor binanın üzerine her şeyi hallediyormuş gibi. Böyle bir imaj yaratıldı. Yani seyrettiğim birkaç televizyon programında maalesef hatta belediye başkanları falan çıkıp işte biz belediyede binaların deprem testini yapıyoruz. İşte şu kadar ucuza falan hiçbir şey değil. Para falan çok az. Ne yapılıyor? Yapılan nedir yani? Yapılan işte demin konuştuğumuz gibi en fazla betondan bir iki tane karot alıp
karot alınması.
Ona bakmak. Veya işte bilmem ultrasonik aletler var. Mesela onlarla onlara %100 güvenilemez aslında. Evet. Kalibrasyonu gerekiyor. İşte şimdi,
bunlar betonun bir nevi röntgenini çekiyorlar.
Ultrasonik alet şöyle. Ultrason aslında betonun içindeki ses hızını ölçüyor. Yani oradan betonun dayanımı yahut rigidliği hakkında bir fikir, bir korelasyon bulunuyor. Yani
evet. Şimit çekicinin.
Şimit çekici şey işte.
Biraz daha.
O aynı şeyi. Fiziksel darbeyle yapıyorsunuz.
Darbeyle yapıyor.
Yani.
Bu işte ses dalgasıyla
evet,
yapıyor.
Mesela biz bunların hepsini kullandık ama yani Dinar'da mesela ben çok yaygın çalıştım öğrencilerimle birlikte. Bir ay kadar kaldık biz orada o zaman. Bunların hepsini yaptık ama kalibre ederek. En doğrusu bunun karot almak ama çok sayıda karot alamıyorsunuz tabii.
Tabii.
Yani pratik değil. Aynı karot aldığımız yerden hem ultrason hem şimit çekici şeyleri yaptık. Bunları istatistik olarak değerlendirdik.
Ve karşılaştırdınız.
Kalibre ettik onları. Evet. Ondan sonra daha çok mesela ultrasonla daha kolay yapılabildiği için. Ama bu kalibrasyon olmadan yapamazsınız.
Yapamazsınız
yani.
Tabii.
Yani ama Türkiye'de bunlar üstelik yani çok bilgisiz ellerde yapılıyor. Ve insanlara deniyor ki tamam senin betonun iyi. Senin binan iyi veya kötü. Böyle şey olmaz.
Evet, mikrofonu uzatmaktan çok hoşlandığımız isimler var ve
maalesef. Ama bu çok bakın bunu belediyeler özellikle yapıyor.
Doğru.
Belediyeler işte bizim laboratuvarımız var. Biz deprem testi yapıyoruz. Yapıyorsunuz da ne oluyor? Yani çıkardığınız sonuç güvenilir mi? Lehte veya aleyhte ikisine de güvenmem ben. Yani betonu iyi çıktı. Tamam senin binan iyi. Hayır. Yanlış dizayn edilmiş bir sürü yani demirine bile baksan demirine bakmak o kadar kolay da değil yani çok o röntgen şeyleri falan biraz abartılıyor yani çok gelişti onlar son yıllarda tabii teknoloji geliştikçe ama onlar hem zaman alıcı hem de çok dikkatli yapılması gereken şeyler yani ve uzman kişiler tarafından yapılması gereken yani bunlar ne kadar dikkatli bir biçimde yapılıyor belediyeler bu işi biraz böyle bir nevi istismar konusu yapıyorlar gibime geliyor. Yani artı tabii para da alıyorlar.
Tabii.
Yani az da olsa çok büyük para aldıklarını sanmıyorum bu hizmet.
500-600 lira ben biliyorum
yani,
fiyatları.
Ama yani bu yazık günah yani.
İnternet sitesinde yani, fiyatlarını yani ilan ediyorlar.
İnsanlara yanlış bir izlenim veriyorsunuz. Yani aslında bir deprem testi falan diye bir şey yok böyle tek başına. Ha nasıl yapılır bu iş? İsterseniz onu adım adım
lütfen
açıklayayım.
Lütfen.
Şimdi diyelim sizin bir eviniz var, bir apartmanınız var. Tabii siz de apartmanda bir paydaşsınız ama bütün paydaşlar anlaştılar. Ne yapacaksınız? Yapacağınız bir mühendislik firmasıyla anlaşmak. Bu iş çünkü bir mühendislik iş. Nereden başlayacak? Önce binanızın projesi var mı? Yani taşıyıcı sistem, betonarme projesi dediğimiz proje var mı? Olabilir de olmayabilir de. Elinizde olmayabilir, belediyeden, arşivinden çıkarttırabilirsiniz. Fakat tabii Türkiye'de şöyle bir sorun var. Eski binaların projeleri olmayabilir. Ama projeleri olsa bile özellikle hala devam eden çok kötü bir alışkanlık var. Türkiye'de binalar için iki türlü proje yapılır. Bir tanesine belediye projesi adı verilir.
B proje.
Yani belediye projesi kuralları sağlayan, işte koşulları, yönetmelikleri, tüzükleri falan her şeyi sağlayan bir şeydir. Bir de tatbik edilen proje. O başka olabilir. Genellikle de başkadır. Hem mimari bakımdan hem taşıyıcı sistem bakımından değişiklikler yapılır. Ve bunun kaydı kuydu da yoktur. O, yani belediyede öbür proje var. Belediyedeki projeyi çıkarsanız bile ona güvenemezsiniz. Acaba orada bir kolonun boyutu 40'a 40 görünüyorsa gidip ölçmeniz lazım. Acaba 40'a 40 yapılmıyor yoksa 30'a 30 mu yaptı? Veya o kolonu yapmadı belki de müteahhit. Başka bir yere yaptı o kolonu. Tasfiye sistemi değiştirdi. Böyle şeyler çok çok vakidir. Yani.
Ama bu tespit edilebilen bir şey değil mi?
Hayır, ben bunu niye söylüyorum?
Evet.
Tabii tespit edilir. Yani bu proje, ben bu projeniz var. Ben
varmış proje derse üzerinden diyemezsiniz.
İnceleme yapayım diyemezsiniz. Evet. Gidip onu verifiye etmeniz lazım. Yani projeniz olsa bile sanki yokmuş gibi röleve dediğimiz bir işlem var. Bütün binanızı ölçerek, biçerek kolonları, kirişlerinin, perdelerinin boyutlarını teker teker şey yapmanız ve çizmeniz lazım.
Evet.
%1 belediye projesi size yardımcı olur. Genellikle bunlar hep değiştirilir. Türkiye bu açıdan hiç etik değildir. Yani hiç ahlaki davranmaz.
%'ye vursanız
ahlaki davranmamak kuraldır.
Yüksek oran çıkacak
çok,
yani.
Çok evet. Çok. Birinci adım bu da bir hizmettir yani. Bunu da yapan uzman şeyler var. Taşeronlar var. Yani mühendisler o arkadaşlara gidiyorlar. Hakikaten bu işte böyle bir ekip işidir. 3-5 gün çalışırlar, bu işi yaparlar. Binanızın büyüklüğüne göre. Ondan sonra demin sözünü ettiğimiz beton araştırmaları gayet tabii yapılmak gerekir. Karot alınır, ultrason işte dediğim gibi icabında şimit çekiciyle. Bunu da yalnız ciddi yine uzmanlarının tabii yapması lazım. Bir karot almak, karotu test etmek de bir bilgi işidir. Yani karot yanlış da alınabilir. Karot alınırken bir de tabii çok tehlikeli. Aslında bu tahribatlı muayene sistemidir. Yapınıza zarar da verebilirsiniz. Zarardır. Çok ince bir kolonun ortasından şey yaparsanız, yani daha sonra orayı tamir harcı dediğimiz harçlarla dolduruyorlar ama eski orijinal haline gelmeyebilir.
Bilir tabii.
Yahut o tamir harçları iyi tatbik edilmeyebilir. Bunlara da dikkat etmek lazım. Paldır küldür de her yerden karot almak, bilgisiz kişilerin özellikle bunları yapması, mühendis gözetiminde bunların yapılması lazım. Yani sorumlu mühendis. Artı demirler, maalesef Türkiye'de demirler hem yerinde değildir hem miktarı eksiktir vesaire. İşte bunlar için bir takım manyetik araçlar var. Bunlar son yıllarda epey gelişti teknolojinin gelişmesiyle. Ama tabii bunlarla ancak spot check yapabilirsiniz. Bütün binanın bütün demirlerini kontrol etmek başa çıkmaz.
Mümkün değil.
Yani aylarca çalışmanız lazım. Hani proje üzerinden acaba projedekilere yakın mı miktar olarak şey olarak vesaire. Mesela bu etriyelerin aralıkları önemli. Kritik yerlerde etriye projede diyelim 10 santim arayla 15 santim arayla bir bakıyorsunuz. Kolonda 50 santimde bir etriye var. Bu çok şey olur. Bu Türkiye'deki çok büyük problemlerden biridir. Kolonda beton yukarıdan aşağı dökülür. Dökerken betonu etriyeleri iyi bağlamadıkları için bütün etriyeler aşağıya.
Aşağıya. Evet.
Yani yukarıda hiç etriye kalmaz, aşağıda bütün etriye. Böyle şeyler çok görülmüştür. Yani hatta şeydir, genel bir problemdir. Özellikle eski inşaatlarda. Bunları da demek malzeme araştırmalarını da yapacaksınız. Bunlar laboratuvarda test edilecek vesaire. Bu da bir tabii bir ayrı bir hizmet. Ve tabii bunların hep bedeli var. Yani röleveyi çıkardınız. O bir bedeli var. Kendine göre bir laboratuvar, dolayısıyla malzeme araştırması şeyi var. Zemin araştırması, bakın bu bir zorunluluk değil. Aslında zemin araştırması, bu da pahalı bir şeydir çünkü. Ya bir muayene çukuru açılır veya gereği durumunda özellikle kötü zemin varsa sondaj yapılır.
Sondaj yapılır, evet.
Şimdi ama sondaj oldukça pahalı bir şeydir ve çoğu zamanda bu tür bir hizmet gerekli olmayabilir. Bakın şimdi Türkiye'de biraz önce daha önce belirttiğimiz bu zemin saplantısı yüzünden parsel bazında zemin etüdü yapılıyor yeni binalar içinde. Yani bu kadarına gerek yok. Üstelik bu iyi yapılsa canım yanmayacak. Şimdi bu mevcut binalar içinde zemin araştırmasını yapanlar kimler? En büyük yolsuzluk da biraz da burada. Meslek etiğinin dışında konunun uzmanı olmayan kişiler bunları yapıyorlar. Ve maalesef geçen programda da belirttiğim gibi bu inşaat mühendisliğinin bir alt dalıdır. Geoteknik yani zemin mekaniği. Bunu şimdi Türkiye'deki mesleki çarpıklığın sonucu olarak yer bilimi mensubu, yer bilimci arkadaşlarımız, yani jeologlar, jeofizikçiler yapıyor. Maalesef çoğu da bunları daha sonra öğrendikleri için, bunlar esas meslekleri değil. Zemin mekaniği, geoteknik ayrı bir konudur ve inşaat mühendisliği. Onlar da bir miktar yan ders olarak onları alıyorlar ama hiçbir zaman onların ana konuları değil. Fakat Türkiye'de bu üniversite sistemi o kadar kötü ki gereğinden fazla jeolog, gereğinden fazla jeofizikçi yetiştirirseniz onlara da işte onlar da kendilerine iş sağlar.
Uğraşacak alanlar.
Maalesef bu en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Üstelik kanunen her parsel bazında yeni binalar için söylüyorum. Bu işi yaptırmak zorundasınız. Belki de hatta belediye bu bir güçlendirme projesi yapacaksınız, onu bile isteyebilir yani. Ama bakın bunlar, ben pek çok rapor gördüm. Yani işinin ehli olmayan kişiler tarafından, sözüm ana uzmanlar tarafından ve bunlar o kadar kötü ki, o kadar kötü ki. İnsanlar bunlara tonlarca para da veriyorlar ya. Yani bu kadar kötüye kullanılmaz mesleki şey, faaliyet yani. Bakın bu da işte en önemli. İşte yetkin mühendislik olsa bunların hepsi zaten çözülecek. Herkes kendi alanında uzmanlığını tescil ettirecek.
Ve evet. Onlar dışında da herhangi bir inceleme evet. Yapılması şimdi mümkün olmayacak.
Şimdi buraya bir ara çıkıp bunu şey yaptım. Yani bu zemin meselesi, yani mevcut bir binamızı da değerlendirirken, deprem güvenliğini şey yaparken zemini inceletebiliriz. Ama bakın çoğu zaman bu gerekli olmaz. İstanbul'un örneğin dere yataklarına yakın yahut denize çok yakın alüvyon olan bölgeleri bilinir. Yani bunu jeoloji haritasından bakar mühendis anlar. Tamam mı? Yerel zemin koşullarını mühendisler zaten bilirler. Yani bir örnek vereyim. Ben Kozyatağı'nda oturuyorum. Kozyatağı'nda benim oturduğum civarda İnönü Caddesi'nde oralarda zemin fevkalade iyidir, ben biliyorum. Ben mühendis olarak biliyorum. Biraz daha ileride o Göztepe civarında falan yani. Hatta Bağdat Caddesi'nin özellikle üstünde olan kısımlarda. Altında da ki iyidir eminim. Yani örnek veriyorum ben mesela. Yani bunlar bilinir. Buralarda ayrıca bir zemin araştırmasına falan gerek yok. Yoktur.
Bir de İstanbul'da oldukça ciddi bir zemin çalışması yapıldı.
Bir de o var. Bu da var. Çok haklısınız. Yani İstanbul'un aslında bu belediyenin zemin ve deprem müdürlüğü çok iyi çalışmalar.
CAYKA ile
evet.
Birlikte.
Evet, evet, evet. Yani bir de o altyapı var.
Evet. Atilla Ansal hocanın da evet. Çalıştığı.
Tabii.
Evet. Yani şu anda biz İstanbul'daki bütün semtlerin
biliniyor.
Artık
çok
şey
biliniyor.
İlçe
çok
değil. Semtlerin. Yani
mikro bölgeleme yapıldı.
Evet. Mikro bölgeleme çalışması evet, yapıldı. Evet.
Şimdi bütün bu bilgiler, yani gereğinde dediğim gibi zemin araştırması yapılabilir. Yani ben ama çoğu zaman gerekmez olduğunu ifade ediyorum. Bunlar elde edildikten sonra mühendis, yapı mühendisi bir matematik modelini oluşturur. Yani bilgisayar modelini oluşturur, taşıyıcı sistemi. Bunun nasıl oluşturulacağı, nasıl analiz edileceği 2007 deprem yönetmeliğimizin 7. bölümünde, onu işte 2007'de biz hazırladık. Çok ayrıntılı olarak ve oldukça geniş bir biçimde bütün ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Yani eksiğimiz yoktur o bakımdan. Daha önce vardı eksiğimiz, açık söyleyeyim. Şimdi yok. Bütün kriterler nasıl hesaplanacak, hangi kabuller yapılacak, ne yapılacak, bütün bunlar, hangi metotlar kullanılacak, bunlar bilinen, yazılıdır. Mühendis bunlara göre bayağı bir mühendislik hizmettir. Sanki yeni bir binayı dizayn ediyormuş gibi aynı miktarda zaman harcayarak, yani basit bir şey değil, yeni bütün binayı bakalım, yeni deprem kriterleri de değişti çünkü.
Tabii.
Binanın yapıldığı tarihteki kriterler değil. Ona göre analiz ederiz. Ve teker teker bütün kesitleri, kirişleri, kolonları, temelleri, her şeyi tahkik edilir. İçindeki demirler yeterli mi, değil mi? Beton kesidi yeterli mi, değil mi? Ve bunlara göre yönetmeliğimiz bir performans derecelendirmesi yapar. Oradan çıkan sonuçların bir şekilde agrege edilmesi, birleştirilmesiyle denir ki tamam bu binanın performans hedefi ne olması lazım? Bu bina can güvenliği hedefini sağlar veya sağlayamaz. Hatta çok iyidir, bina can güvenliği hedefinin de ötesinde.
Hasar dahi görmez.
Çok az hasar görür. Evet. Yani bir depremden sonra hemen kullanılabilir durumda olduğu da çıkabilir. Veya bu bina çok tehlikelidir. Depremde yıkılma olasılığı çok fazladır diye bir sonuç da çıkar. Bunlar açık seçik. Bu performans değerlendirmesi kısmı da çok ayrıntılı olarak yazılmıştır yönetmeliğimiz.
Evet.
Hatta bu bakımdan bizim yönetmeliğimiz bütün dünya yönetmeliklerinden bile daha iyi durumdadır. Yani bu sistem değerlendirmesi bakımında.
Benim bir sorum var burada hocam. Tam da belirttiğiniz gibi bir binamız var. Sizden rica ettik. İlk önce bodrumuna girdiniz.
Evet.
Korozyon olduğunu tespit ettiniz. Aşırı bir rutubet var. Zaten betonun bir kısmı dökülmüş. Görünen yerlerdeki demirlerin bağlantısı itibariyle yapının çürüklüğüne ilişkin gözde bir şey görüyorsunuz.
Tabii, tabii. Bunu görüyorsunuz.
Evet, bunu gördüğünüz noktada bütün bu söylediklerinizin detaylı incelemesine, araştırılmasına gerek var mı?
Olabilir. Yine olabilir. Çünkü bu bir lokal bir şey.
Evet.
Yani genellikle bu korozyon bodrum katlarında işte biraz rutubetin olduğu yer. Tabii oralara müdahale edeceksiniz.
Tabii.
Mutlaka.
Tabii. Oralarda güçlendirme yapacaksınız.
Falan
rutubeti
ama
engelleyeceksiniz.
Onu yaptıktan sonra binanın diğer kısımlarında da gerekli icabında güçlendirmeler yapıldıktan sonra bina kullanılabilir.
Evet.
Yani bir yerde ben bodrumunda korozyon gördüm diye bu binayı yıkın diyemem.
Evet.
Yani bu
en azından bir üst kata çıkar. Hayır, oradaki
hepsine bakılır. Zaten
evet.
Yani bu röleve işlemi sırasında bütün binanın her şeyi, bütün durumu, fiziksel durumu, işte korozyon var mı yok mu, bunlar da kağıda geçirilir.
Evet.
Tabii tespit yapıyorsunuz yani. Mevcut durumun tam bir tespitini hem geometrik bakımdan hem işte korozyon durumu, aşınma durumu, betonlar çatlamış olabilir, sağda solda mümkündür hepsi bunlar. Evet, böyle bir sistemin içinde bu bir mühendislik hizmeti olarak yapılır. Ve bunun raporu...
Ve yapılırsa da böyle hakkıyla yapılmak zorunda.
Yani, tabii bunun bir bedeli var. Bu pek de ucuz olmayabilir. Ben bunun bedelini söylemek istemiyorum. Bilmiyorum da piyasa şeyini. Ama pek de ucuz bir şey değil yani. Öyle birkaç yüz lirayla falan bitecek bir şey değil.
Değil tabii.
Herhalde. Ama yani gerçekten güvenilir bir şey istiyorsanız bu hizmeti almak zorundasınız. Artı tabii baştan dediğimiz noktaya bu hizmeti iyi bir firmadan almak zorundasınız. Çünkü bu işi yapıyorum diyen ve maalesef dürüst olmayan bir takım insanlar da var.
Evet ve çok
bu
sayıda.
Işi, bu işi uzmanından şey yapacaksınız. Bunu kimden öğreneceksiniz? Benim tavsiyem inşaat mühendisleri odasına başvurun. Onlar size bu konuda
yol göstersinler.
Başka ne diyebiliriz?
Tabii.
Başka ne diyebiliriz?
Tabii. Hiç değilse.
Meslek örgütü kendi üyelerinin ne yaptığını biliyordur.
Evet.
Onlar tavsiye eder. Onun için ben bana soran herkese aynı şeyi söylüyorum. Yani
adres olarak inşaat mühendisleri odasını gösteriyorsunuz.
Onlar sizi yönlendirebilirler. Onun dışındaki başka kaynaklara gitmeyin. Gidilmesi hiç doğru olmaz.
Bundan çıkartacağımız en önemli sonuç şu tabii ki. Yani iki programımızın özetini yapmak gerekirse hiçbir zaman için deprem güvenirliği konusunda tek bir konuya takılarak veyahut da onu bir saplantı haline getirerek örneğin zemin, örneğin beton kalitesi bir doğru sonuca ulaşmak mümkün değildir.
Değil.
Bu ciddi,
yanıltıcı olabilir.
Ciddi ve uzmanlık gerektiren bir mühendislik hizmetidir.
Evet.
Mutlaka bu çapta dikkate almak, önem vermek zorundayız.
Evet.
Evet. Önümüzdeki hafta ne yapıyoruz hocam?
Önümüzdeki hafta daha kafamda bir şey oluşmadı.
Tamam. Ama
birkaç şey var ama bu konuları artık toparladık. Yani,
evet, bunu toparladık.
Bunları hatta bazı konuları tekrar üstünden gittik. Sanıyorum bu deprem vesilesiyle en azından bundan sonra olaya nasıl yaklaşmamız konusunda düşüncelerimizi aktardık. Deprem konusunda daha konuşacağımız çok şeyler var.
Doğru. Evet. Yani Van depremi vesilesiyle bu konuları önümüzdeki haftada konuşmaya devam edeceğiz. Peki hocam, çok teşekkürler bugünkü program için.
İyi günler.
Efendim, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta Nuray Aydınoğlu hocam ile birlikte ben Gürhan Ertür, Van depreminden hareketle binalarımızın deprem güvenilirlikleri konusunu işlemeye devam ettik. Önümüzdeki hafta konumuza devam edeceğiz tekrar. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız.
Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür.